أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den öğrendiğimiz gerçeklerin bir bölümü, ben bunları size Allah'tan söylüyorum, dinleyin, bak Allah size ne söylüyor olarak intikal ettiğinden dolayı onlara özel bir isim vermiştik, kutsi hadisler. İşte onlardan bir demet daha. Hazreti Enes'ten rivayetle Aleyhissalatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Diyor ki Allahu Teala: "İza vecehtu ila abdin min abidi musibatan fi bedenihi ev malihi ev veledihi. Summa istaqbala zalika bi sabrin cemil. İstahaytu minhu yawmal kıyamah en asiba lehu mizanan ev anshura lehu divana." Diyor ki Cenab-ı Hak: "Ben kullarımdan bir kulumun vücudunu, bedenini yani, malını veya çocuğunu bir musibete uğratmış isem ve o kulum da bu başına gelen musibetten yani bedenine, malına ya da çocuğuna ait benim ona gönderdiğim bu sorudan sonra, bu imtihan ortamından sonra eğer o kulum bunu gerçekten güzel bir sabır, iyi bir sabır ile karşılarsa, sabrı cemil dediğimiz bir sabır ortaya koyarsa, kıyamet gününde o kimse için mizan kurmaktan veya onun için amel defteri açmaktan haya ederim," diyor Cenab-ı Hak. Yani Allah'ın bir şeyden haya etmesi, o işin olmayacağının beyanı anlamına gelse. Buna göre yeniden hadise dönelim. Bizden birini Allah imtihan edince, başımıza, bedenimize, ya da malımıza, mülkümüze, ya da çoluk çocuğumuza, yani sosyal veya ekonomik hayatımıza, veya şu cüssemize, bedenimize, vücudumuza ait bir soruyla Allah bizi imtihana tabi tutsa, işte o ortamda, o dönemde, o demde biz de bu imtihanı sabr-ı cemil ile karşılasak, Allah'ın beyanından öğrendiğimiz şu ki, artık kıyamet gününde böyle bir soruya böyle cevap veren kul için ne mizan kurulacak ne divan açılacaktır. Yani artık ne yaptı ki ne etti ki denilmeyecek, o konuda elbette biz başarılı kabul edilmiş olacağız. Sabr-ı cemil. Kur'an-ı Kerim'de bu kelimenin mesela Yakub Aleyhisselam'la ilgili kullanıldığını herhalde hatırlarsınız. Der ki, "Fasabrun cemil, bana düşen cemil bir sabırdır. Ben güzel bir sabır ortaya koymalıyım." Sabır dayanmaktır, direnmektir. Bıkıp usanmadan kulluğa devam etmektir. Sabır, bana düşen görev neyse ben ona devam ederim diyebilmektir. Yani kulluğun devamına kararlı olabilmek anlamına gelir. Görebildiğimiz kadarıyla, bütün İslami eylem birimlerinde, yani amel kurallarında, kurullarında Cenab-ı Hak onların örneklerini peygamberlerden sunmuştur bize. Mesela, yanlış yapabileceğimiz bir gerçek, yani her insan mutlaka yanlış yapacaktır, hata edecektir, insandır, kul kusursuz olmaz. Ama ona nasıl tevbe etmemiz gerektiğini Cenab-ı Hak bir örnek kul olarak Adem Aleyhisselam'la ayan beyan ortaya koymuştur. Bakın siz Adem gibi yanlış bile yapsanız, göz göre göre yanlış bile yapsanız, o gibi tevbe ederseniz kurtulursunuz demiştir. Yine mesela sabır konusunda da Allah peygamberlerini örnek olarak ortaya koymuştur. Anlayabildiğimiz kadarıyla sabrın 3 boyutu vardır. Yani kulluğa devam konusunun 3 boyutu. 1- Yapılacak şeyleri yapmaya devam anlamına sabır. Buna bir kelimeyle aktif sabır diyebiliriz. Bunun Kur'an'da anlatılan en güzel örneği Nuh Aleyhisselam'dır. Yani yapması gereken işleri yapmaya öyle sabırlı, öyle dirençli davranmış ki, öyle bıkıp usanmadan devam etmiş ki 950 yıl dile kolay ama dile de zor. Sayın isterseniz bitiremeyeceksiniz. İşte sabretmiştir. Bazen kimi ders ortamlarında, kimi sohbet ortamlarında bunun nedenli zor bir iş olduğunu anlatabilmek için hadi ellerinize birer tesbih alın, başlayın. Her yıl için bir diyeceksiniz. İkinci yıl için iki, sonra üç. Yani yılları saymak için başlayın diyorum. İnsanlar yüze kadar saymaya bile üşeniyorlar. Yani sabırsızlık gösteriyorlar. Düşünün, her yıl için bir değil, her ay için bir diyecek olsaydık, yuvarlak hesapla 12 bin olacaktı. Ama her hafta için bir deseydik, 50 bine kadar sayacaktık. Peki ya her gün için bir deseydik, 350 bin sayılmış durumda olacaktık. Söyleyin, ne anlama gelecek bu? Nasıl da sabırlıymış değil mi? İşte Nuh Aleyhisselam'ın sabrı. Bıkmadan, usanmadan yapması gerekeni yapmaya devam ediyor. İkinci bir sabır modeli var ki o belki daha yaygın, daha çok tanınmış Eyüp Aleyhisselam'ın sabrı. O da yapılmaması gereken şeyi yapmamaya devam anlamına geliyor. Yani isyan etmemek, ukalalık etmemek, şikayet etmemek, ne yapmayacaksa onu yapmamaya devam etmek, yani sabretmek, içki içmemeye, kumar oynamamaya, zina etmemeye devam konusunda da bu örnek alınabilecektir. Yani bir insan Nuh Aleyhisselam sabrı örneğinde olduğu gibi ben 10 yıldır namaz kılıyorum yeter artık demeyecek, sabredecek, devam edecektir. Ama Eyüp Aleyhisselam örneğinde olduğu gibi ben 20 yıldır içki içmiyorum yeter artık diyemeyecek, devam edecektir. Ama bir üçüncü sabır modeli var ki işte o sabrın belki adı, belki sanı, belki evsaf ve eşkali Yakup ve Yusuf'ta özelleşmiştir. Sabrı cemil diyoruz. Yani Allah beni nasıl isterse öylece imtihan eder diyebilmeye devam etmektir. Başına gelen şeyler konusunda bu da olur muydu ya Rab? Bana bu soruda gönderil miydi? Yani bu muydu en son başıma gelecek olan dememektir. Çünkü benim cennetim için, benim cehennemden kurtuluşum için Allah neyi layık görmüşse elbette en güzeli odur. Ve ben ona sabırla karşılık vermek zorundayım. Buna sabrı cemil diyoruz. Elime, ayağıma, gözüme, kulağıma, yani bedenime veya vücudumun herhangi başka bir organına veya oğluma, kızıma, evladu iyalime, yani sosyal ilişkide bulunduğum varlıklara, bir anlamda anneme, babama ve diğerlerine, bir başka açıdan değerlendirince bir de malıma, mülküme, evime, barkıma, atıma, arabama, Allah'tan bir soru gelir de ben onunla imtihan olursam, ben sadece, Ya Rab sen en iyisini bilirsin, bunu benim cennetime sebep kıl, bu benimle buluşturduğun işi, yani mahlukat ve mevcudatının bu denli benimle olmasını, benim cehenneme sebep kılma, yani onun bana şer olmasından ben sana sığınırım Ya Rabbi, demek zorunda, demek durumundayız. Böyle yaparsak, Cenab-ı Hak o konuda bizim için bir mizan kurmayacağını, yani bize bir divan açmayacağını haber veriyor. Çünkü onu baştan kazandığımızı baştan kurala bağlıyor Allah. Yasayı öyle belirliyor. Tekrar okuyoruz. İza vecehtu ila abdin min abidi musibeten fi bedenihi ev malihi ev veledi. Yani ben kullarımdan bir kuluma eğer ki bir musibet göndermişsem ya bedeninde ya malında ya evladında eğer o da sümme stakbele zalike bi sabrin cemil, sabrı cemil ile mukabelede bulunmuşsa, öyle karşılanmışsa, ne gerekiyorsa sabırlı olunca işte öylece davranmışsa, istahaytu minhu yevmel kıyame en ansıbe lehu mizanen ev enşura lehu divana. Artık kıyamet gününde onun için ne mizan kurmaya, ne divan açmaya ne gerek kalır ki o zaten bu işi bu anlamda başarmış sayıyorum diyor Allahu Teala. Başka bir hadis, yine kutsi hadis. Evhallahu ila İbrahim'e, ya İbrahim'u inni alimun uhibbu külle alimin. Ey İbrahim, şüphe yok ki ben gerçekten alim olanım, bilen benim, bilgi bendendir, ben bilirim ve de onun için ilim sahiplerini de severim. Yani benim bilgime sahip olmak isteyenleri severim. Allah alimdir. Allah allamul guyuptur. Allah alimul gaybi ve şehadettir. Yani öyle bilendir ki Allah gerçekten bilir. Gerçeği bilir. yanılmaz bilir, mükemmel bilir, tam bilir, tas tamam bilir. Ve bilgi eğer birilerinde varsa, bir çeşit ilim adına varsa, o ancak Allah'tandır. Ondan dolayı Allah kendi bilgisine talip, kendisinin bildiği ve de insanlara bildirdiği bilgileri bilmeye çalışan insanları sever. Ancak onlar alimdir, onlar alimdir, onlar ilim sahibidir. Değilse. Yani insanlar eğer kılı kırk yarmayı bilmişlerse, insanları deli etmeyi bilmişlerse, toplumları dejenere etmeyi bilmişlerse ya da Allah kullar etmeyi alt üst etmeyi bilmişlerse, her şeyin düzenini bozmayı, düzensiz hale getirmeyi bilmişlerse bunlara ilim demeyeceğimizi herkes biliyor. Kur'an-ı Kerim'in beyanına göre, değişik ayetlerde, farklı yerlerde karşımıza çıkan gerçeğe göre ilim Kur'an'dır. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَائِكَ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ gibi ayetler, Allah'ın bize gönderdiği bilgilerin ilim olduğunu anlatır. İşte Allah kendi bildiklerinden bunları bize intikal ettirmiş, vahiy yoluyla peygamberlerine yani elçilerine göndermiş, onlardan da bizim almamızı istemiştir. Kim ki o bilgilere sahip olursa ilim sahibidir. İşte Allah kendisi alim olarak böyle ilim sahiplerini sever. Yani bireysel yaşantının vahye uygunluğunu bilmek, işte bu ilimdir. Toplumsal yaşantının vahye uygunluğunu bilmek, işte bu ilimdir. Veya dükkan açacağında nasıl, kapatacağında nasıl, işleteceğinde nasıl, kazanacağında nasıl, harcayacağında nasıl davranacağını, Allah acaba ne yaparsa razı olacak, ne yaparsa gazap edeceği boyutuyla bilirse, işte bu kişi vahiy biliyor, yani gerçek ilmi biliyor anlamına gelecek ki, Allah böyle bilenleri sever. Bir başka boyutuyla söyleyelim. Doğumdan ölüme kadar bir kişinin hayatını ilgilendiren bütün hayat birimlerinde ne yaparsa kişi cennete gidecek, ne yaparsa cenneti kaybedecek bilgisine sahip olan kişi alimdir. Ne yaparsa cehennemi boylayacak, ne yaparsa cehennemden kurtulacak. İşte bunları bilene alim diyoruz. Bunlar Allah'ın alim olma özelliğinin bize yansıyan, tecelli eden bölümleridir. İnsanlar bunları bildikleri kadarıyla Allah'ın bilgisine sahip, yani ama Allah'ın sevgisine sahip insanlardır. Ebu Hureyre Efendimiz'den Cenab-ı Peygamber Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu haber veriyor. Diyor ki Cenab-ı Hak: Yekulullahu Teala ma li'abdil mu'mini cezaun iza qabastu safiyyehu min ehli dünya sümme ihtesebehu illel cenne. Konuyla ilgili bir hadis daha var. Onu da birlikte okuyalım. İnnallâhe azze ve celle kal, bu da Enes radıyallahu anh'ten aleyhissalatü vesselamın böyle dediğini haber veriyor. İzâ ibteleytu abdi bi habibeteyhi yani ayneyhi ve sabera avvaztuhu minhuma el cenne. Yani önce okuduğum hadisin Türkçesini şöyle söyleyelim. Bir mümin kulumun diyor Cenab-ı Hak, dünyadaki sevdiği iki dostunu yani gözlerinin nurunu aldığım zaman o kimse sabredip Allah'tan ecir beklerse onun mükafatı cennettir. İkinci bölümde şöyleydi. Herhangi bir kulumu gözlerinden mahrum etmek belasına uğrattığım halde o sabrederse gözlerin mükafatı olarak onu cennete koyarım. Cenab-ı Hak dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin. Peki yani Allah zaten neyle imtihan ederse dayanabileceğimize bize başta garanti vermiyor mu? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha demiyor mu? Elbette Allah bizi neyle imtihan ederse ona iman ediyoruz. O bizim dayanacağımız boyuttadır. Ama biz aciziz, biz zayıfız, imanımız güçlü değil ya da İslam'ımız yeterli değil diye Allah'a tekrar yalvarıyoruz. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Yani ya Rab, takatımızın ötesinde bir şeyler yükleme bize diye. Yani aslında Allah ne yüklemişse aslında o takatımızın içindedir ama yine de biz aciziz, isyan ediveririz. Yani bize yüklediğin yükler konusunda bizi isyana sevk etme. İsyan edebileceğimiz boyutta olmasın, bizim imanımızı güçlendir ya da isyan ettirme ya Rab bize diye dua ediyoruz. Bu da o tür imtihan sorularından biri değil mi? Allah çekemeyeceğimizi yüklemesin bize. İki gözünü almak. İki gözünü kaybetmek, iki gözü birden yok olmak. Elbette zor bir imtihan. Bunu hiç kimse galiba küçük göremez. Ama böyle imtihana tabi olanlar var mı? Elbette. Mesela tanıdığım bir dostum var. Bir görev anında iki gözünü birden kaybetmiş. Ve kendi beyanı, o gün artık benim dünyam bitmişti demiştim diyor. Yani her şey bitti. Elimi gözüme bir attım, cıvık cıvık işte bir şeyler bulaştı sadece ama dünyam kapkaranlıktı diyor. Tamam hastaneye gitmiş, belki uğraşmış, belki çare aramış ama göz bitmiş, hepten patlamış. Peki sonuç? Allah ona öyle imkanlar vermiş ki bir dönem kendi kendine dünyasını imar edecek nice para mal mülk sahibi olacak iş yeri bile açmış o haliyle. Evet. Ama o buna sevinmiyor o kadar. Evet dünyamı kurdum belki ama beni mutlu etmedi diyor. Sonra namazla tanışmış, abdestle tanışmış, Kur'an'la tanışmış, sünnetle tanışmış. Yeniden doğduğum gibi ifadelerini ben halen kulağımda çınlıyor sayıyorum. Yani halen kulağımda gibi geliyor o ifadeler. Evet Kur'an'la sünnetle o haliyle yeniden tanışmak elbette mümkün. Dolayısıyla birilerine bir merdiven boşluğunda veya bir dolmuş iniş biniş anında veya bir düğün arefesinde veya bir cenaze ortamında bak Kur'an okumak zorundasın, etme bak sünnet öğrenmek zorundasın, yapma denilince ben ha bak gözlerim benim şu kadar derece bu kadar görmüyor filan diyenlere iki gözün birden de görmeyebilirdin ama yapabilirsin dememe imkan veren bir olaydı benim o yaşadığım. Yani insanlar gözleri görmüyorsa Müslüman olamazlar mı dersiniz? Asla ve kat'a. Öyleyse Asr-ı Saadet'te örneklerini bildiğimiz bu olayların bugün de halen devam edecek örnekleri hemen yanı başımızda. Bir insan gözleri görmeyebilir ama evindeki bütün eşyalar yanında ona en çok lazım olan bir eşya daha alınmalıdır oraya. Bir teyp ya da bir CD çalar. Konulsun mealli hatim kasetleri ya da CD'leriyle o kişi de sabah akşam gündüz gece Kur'an'ı dinleyebilir, Kur'an'da anlatılanları duyabilir elbette. Ya da kafaya bunu taksa, kendisi okuyamıyor evet ama bir meal elinde taşısa, hep yanında dursa, boynuna assa onu, kiminle karşılaşırsa, hani beni karşıdan karşıya geçirir misin diye ricada bulunmasına kadar doğalsa, ya da bir yol kenarında beklerken bana şöyle bir iyilik yapacak kimse yok mu demesine kadar güzelse, ama onun şu kitaptan bana iki ayet okuyacak yok mu demesi ondan daha güzel değil mi? Biri dünyada yolunu bulmak anlamına bir istek, diğeri ahirette cennet yolunu bulmak anlamına önemli bir istektir. İşte iki gözünü kaybeden kişi eğer sabreder, ben bununla da iyi bir Müslüman olabilirim derse, ondan önce tanışmadığı Kur'an'la, ondan önce bilişmediği Kur'an'la ama gözünü kaybettikten sonra tanışma azmiyle, Ya Rabbi pişman oldum ama ben şimdi geldim huzuruna derse, elbette onun karşılığı sadece cennet olacaktır. Evet, çok acı bir olay. Böyle bir insanın gün bulup, imkan bulup hacca gitme niyetini düşünün. Yani hacca gidecek, oradaki en büyük sevabın, en büyük sevaplardan birinin Kabe'yi seyretmek olduğunu bilerek gidecek ve Kabe'yi gözü kapalı seyredecek. İmkansız olarak ama Allah almadı mı bunu bilecek. Ya Rabbi sen madem ki bu dünyada benim gözlerimi aldın, ben ona sabrederek yine de senin evine geldim, seni ziyarete geldim, senin dediğin yere geldim. Cebelurrahme etrafında senin rahmetini ümit ederek geldim. Meş'ar-ı Haram'da bunu kendime mal ederek şuur haline getirmek için geldim. Mina'da beni saptırmaya yeltenen şeytanı taşlamaya geldim. Senin evinin karşısında senin evini gözün kapalı seyretmeye geldim. Ama ben bütün bunlar karşılığında yarın cennette seni gözü açık seyredenlerden olmamı istemeye geldim demesi elbette Allah'ın ona cennet vermesi için bir yol olacaktır. Peki söyleyin, yani biz, gözlerimiz açık olan bizler, dünyada gözlerinden mahrum bırakılanlar durumuna düştükten sonra mı Allah'tan cennet garantisi isteyeceğiz? Hayır, Allah öyle adil, öyle dengeli, öyle adaletli, öyle her işi yerinde yerli yerince bir Allah ki, birinin gözünü alarak cennet, bir başkasına mal vererek cennet, bir başkasına evlat vererek, bir başkasının da gözünün nuru, kalbinin meyvesi evladını alarak cennet imkanı hazırlar. Herkes yeter ki Allah'ın kendisine hazırladığı imkanla cennet imkanı olduğunu, onun hazırlığı olduğunu bilsin. Tekrar okuyoruz hadisleri. Bir mümin kulumun diyor Cenab-ı Allah, dünyadaki sevdiği iki dostu yani gözlerinin nurunu aldığım zaman eğer o kimse sabreder, Allah'tan ecir beklerse onun mükafatı cennettir. Diğer rivayette benzer. Herhangi bir kulumu gözlerinden mahrum etmek belasına uğrattığım halde o sabrederse, gözlerinin mükafatı olarak onu cennete koyarım. Ya Rabbi, dayanamayacağımız şeyle imtihan etme. Ama imtihan ettiğin konuda bize sabır ver, güç ver, direnç ver, iman ver, İslam ver, ihsan ver. Karşılığında cennet ver ya Rabbi. Amin. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, amin Allah'ın mümin kulunun birine verdiği mührüdür. Öyle olunca kendi duamıza da amin dememiz gerekiyor tabi. Enes radıyallahu anh'ten bize intikal eden yine bir kutsi hadis. Diyor ki Cenab-ı Hak, men lem yarda bi kadai ve kaderi felyeltemis rabben sivay. Allahu Ekber. Ya Rabbi sen koru. Estağfirullah. Kim ki benim kazama, benim kaderime razı olmazsa, benim kaza ve kaderime razı olmayan adam kendisine benden başka bir Rab arasın diyor Cenab-ı Hak. Allah'tan başka Rab olmadığına göre başıma gelen bütün sorular, benim imtihan ortamım hep Allah tarafından belirleniyor. Allah'ın ayarlaması ve belirlenmesine rağmen ben ona razı olmaz da bu muydu başıma gelecek olan? Bu muydu imtihanım? Bu muydu kaderim? Bana böyle mi soru gönderilmeliydi dercesine buna razı olmazsam Allah'tan başka Rab aramalıyım. Daha iyisini, daha güzelini bana verecek biri zannıyla. Allah korusun. Haşa ve kella. Ne mümkün? Var mı Allah'tan başka Rahman? Var mı Allah gibi Rahim? Var mı Allah gibi beni sevecek? Var mı Allah gibi adil olacak başka bir Rab? Ne mümkün? Yani ben Allah'ın kaza ve kaderine razı olmazsam, Allah'ın benim imtihan pozisyonum adına bana sunduklarına razı olmazsam, Allah'tan başkasını arasam ne fark eder? Kim ki o gibi olacak ya da hangi varlık ondan daha iyi olacak? Estağfirullah, estağfirullah. Yani ben onun bana dediklerine razı, onun benim hayrım için olduğunu baştan kabul eden bir iman sahibi olmalıyım. İbn Abbas Hazretlerinden intikal eden yine bir kutsi hadis. Diyor ki Cenab-ı Hak, Lestü bi nazirin fi hakkı abdi hatta yanzura abdi fi hakkı. Kulum eğer ki benim hakkıma riayet ederse ne ala, o kul benim hakkıma riayet etmedikçe ben de onun hakkına bakmam. Demek ki Allah'ın bizim hakkımızı bize hem ki fazlasıyla vermesini istiyorsak ancak biz Allah'ın hakkına riayet etmeliyiz. Yani Allah bizden ne istiyor ki? Verdiği malın azıcığını, verdiği zamanın birazını, verdiği imkanın birazını da kendisine ayırmamızı istiyor. Mesela Allah bize kulak vermiş ama diyor ki bir şeylere kulak vermeniz konusunda önce bana kulak vereceksiniz. Önce Allah'ı dinleyeceğiz. Ya Rabbi kime kulak verelim, kimi dinleyelim, kime soralım, kiminle beraber olalım diye önce ona soracağız. Allah bize dil vermiş. Önce benim dinimin, önce benim Rab ve ilah oluşumun sözcülüğünü yapacaksınız diyor. Ya da Allah bize zaman vermiş ama önce bana bir ayırın diyor Allah. Ya da Allah imkan vermiş, önce kendisini ayıracağız. Değilse eğer biz Allah'ın hakkına riayet etmez, ona bakıp çekmezsek, ona riayet etmezsek, dikkat etmezsek Allah da bize bakıp çekmez, bize riayet etmez. Tekrar okuyoruz. Lestü bi nazirin fi hakkı abdi hatta yanzura abdi fi hakkı. Eğer ki kulum benim hakkıma bakar, bakar çeker, nezaret eder, dikkat ederse işte ancak ben de o zaman onun hakkına riayet eder, bakar çekerim. Ebu Said el-Hudri'den rivayet edilen yine bir kutsi hadis. Der ki Cenab-ı Hak, İnne buyuti fil ardi el-mesacidu ve inne züvvari fiha ummaruha. Benim yeryüzündeki evlerim mescitlerdir. Orada beni ziyaret edenler, o mescitleri ihya edenler, yaşatanlardır. Mescidin varlık sebebini var kılanlar, mescit neden var ise onun fonksiyonunu, onun işlevini, onun misyonunu sürdürenler, devam ettirenler, yani mescitleri bu anlamda diri tutanlar, canlı tutanlar, işte orada beni ziyaret edenlerdir. Allah dedi diye onu var kılan ve Allah'ın istediği gibi orada var olanlar, mescitlerde Allah'ı ziyaret edenler. Çünkü yeryüzünde Allah'ın evleri ancak mescitlerdir. Ebu Hureyre Efendimiz'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak diyor ki, La ye'ti ibne Adem'en nezru bi şeyin. Lem ekun kad kaddartuhu ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته أستخرج به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يؤتيني عليه من قبل. Bu da özel bir konu. Nezir konusu, yani adak konusu. Hani insanlar bir şeyler adarlar ya, adettir. Şu işim olsun, bir koyun kessem, fakir fukaraya dağıtsam. Ev bitiremezlerse, biraz uzamışsa süresi, evimi bitirsem, tamam, 10 milyar dağıtacağım insanlara. Ya da çocuğu okuluna girememiş, ya da bitirememişse şunu yapsam. Ya da hastası hastaneden çıkamamışsa bunu yapsam gibi insanlar bugün hatta 5-10 konuya hasredilmiş adakları vardır. Az biraz paralı olanlar para dağıtmaya, biraz az imkanı olanlar kurban kesmeye, daha az imkanı olanlarsa oruç tutmaya nezrederler. Şu işim olsun 3 gün oruç tutacağım gibi. Bu kutsi hadiste bu nezirlerin parasal yönü anlatılıyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, adak benim takdir etmediğim bir şeyi insana getiremez, ortaya koyamaz. Lakin adak takdir ettiğim kadere kavuşturur. O kişi o adak ile böylece kendisinden mal çıktığını görür. Yani cimrilik eden bir kişiden adak mal çıkartır. Dolayısıyla o kimse adak yapmadan önce vermediğini bu adak yüzünden Allah'a verir, yani Allah adına harcamış olur. Ne dersiniz? Yani insanlar bir şeyler adamasınlar mı? Hayır, Kur'an'a ve sünnete bakıyoruz. Eğer bir şeylere adağımız varsa yapalım. Ama bunu güzel yapsak, mesela adak konusunda belki en net, en güzel, üstelik pratik bir uygulama örneğini biz Meryem anamızda görüyoruz. İmran'ın karısı diyor ki, İnni nezertu ma fi batni muharraran feteqabbel minni. Ya Rabbi, şu anda hamileyim, karnımda taşıdığım yavrumu özgürce sana kulluğa adıyorum, Ya Rabbi benden kabul buyur diyordu. Ne dersiniz? Var mısınız? Böyle paranızda, malınızda, mülkünüzde değil ama hayatınızın ta kendisi olan nice adaklar bizi bekliyormuş. Mesela kendinizi, bütün mal varlığınızı, kafanızı ve gönlünüzü, bütün gününüzü, yani zamanınızı, mekanınızı ve bütün imkanlarınızı iyi bir Müslüman olmada, yani cennet yolunda olmada, işte siz adak yapabilirsiniz aslında. Hadi hazır değil miyiz? Eşinizle, karı kocanızla, oğlunuz kızınızla beraber, tanıdığınız tüm insanlarla birlikte cennet yolunda olmaya adanmaya ne dersiniz? Ha benden geçti de oğlumu adasam öyle demiyorum. Neden geçti senden? Yani Aleyhissalatü Vesselam'ın tabiriyle can boğaza geldi mi? Tevbe imkanın bitti mi? Tamam, senin adam olma imkanın, iyi bir Müslüman olma imkanın, yani cennete gitme imkanın bitti mi? Tamam, o zaman onu kabul edelim. Senin canın çıkmış. Ama öyle değil. Bak hala karar alıyorsun. Oğlun için çok güzel şeyler, kızın için çok mükemmel şeyler düşünüyorsun. Ama neden kendin için değil? Oğluna ve kızına yapılan bu tür adaklar adına o anne babalara benim her zaman diyesim geliyor ki, gel bu adağı kendine yap. Mesela bir babayla tanışıyorum. Kızı öğrencimiz durumunda ya da oğlu talebemiz durumunda. Hocası, sana öğrencini şikayet ediyorum diyor. Neden diyorum, hayrola? Duvarda kitaplığını ve aldığı, yeni aldığı, yani canından harcayıp aldığı gibi sanki o kadar para verip aldığına neredeyse pişman olacağı kitapları gösteriyor. Hocam diyor, bak bu kadar kitap aldım ama bizim çocuk okumuyor. Peki dedim, sen ne zaman oldu bunları alalı? Mesela bir 6 ay. Peki ne kadarını bitirdin, okudun? Sadece yüzüme bakıyor. Yani hiçbir şey anlamamış gibi. Yani diyorum, sen bu kitapları çocuğun için aldın değil mi? Evet. Peki sen onlardan müstahni olduğunu nereden çıkarıyorsun? Ama çocuk bilmiyor mu? Eğer lazım olsaydı, gerekli olsaydı babam okurdu. Babam okumadığına göre galiba bu kitapların okunması gerekmez. Yani kitapsız da Müslüman olunabileceğini senden öğrenen çocuğun seni örnek alıyorsa neden bana şikayet ediyorsun demiyor muyum? Demek ki insanlar adak adıyorlarmış. Şu işler olursa şu, bu işler olursa bu olacakmış. Evet, adamışlarsa yapsınlar. Ama güzel şeyler adasınlar. Mesela Cennete gitmek yolunda kendilerini kamçılayacak adakları olsun. Şu işleri olursa 10 ayet ezberlesinler. Bu işleri olursa 5 hadis kitabı bitirsinler. İnsanlara şu kadar ayet veya hadis duyursunlar. Kendileri o işlerini bitirince, hani ikinci defa hacca gitmişlerdi ama makul görün, şimdi birincisinde kendi gitti öğrendi. İkincisinde hanımını götürdü, tamam pekiştirdi. Hani bir de Ramazan umresine seslenmeyin. Evet, hiç seslenmedik, kabul ediyoruz. Ama kayınpederin gitmemişse bir de onu göndersen. Ama o benden zengin deme. Çünkü onda umreye ya da hacca ayrılacak para yok, garibin de ondan. Zenginliğini farklı ölçüyorsun sen galiba. Ya da hani mahallende birisi var ya, bu işlerle hiç de ilgisi yok adamın. Hatta bazen meyhaneden çıkarken, bilmem nereye girerken görülüyor. Evet olsun, ver paranı ve onu da hacca gönderiver senin adına. Yok, kendi adına gitsin. Umre'ye gönderiver onu. Şöyle bir itiraz geliyor bu tür tekliflerime karşı. Yani ben kendi ruh dünyamı dengede tutmak, orada alacağım hazda yeniden canlanmak için yapıyorum bu işi. Beni engelleyen nedir? Ben neden gitmeyeyim? Yani o adamları gönderebilsem ama ben canlı olmalıyım diyenlere, ben de gönül huzuruyla diyorum ki, sen kendin hacca ya da umreye gidince, yine de oradaki kimi yanlışlarından dolayı sevabın eksilebilir. Kimi acelelerin, kimi duygusuzlukların, kimi yolsuzlukların veya kimi yanlışların olabilir. Ama sen birisini hacca gönderdin ya da umreye gönderdin mi, o adamın yaptığı bütün güzellikler sadece sana ait, ama kötülük yaparsa o onun işidir. Öyleyse sen ondan, yani bu sebeple kazandığın sevaptan daha çok haz alır, daha çok pay alırsın diyoruz. Ebu Zer el-Gıfari Hazretlerinden bize intikal eden yine bir kutsi hadis. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ya ibadî, inni harramtu zulme alâ nefsî ve cealtuhu muharramen beynekum ve lâ tezâlemû. Daha uzun bir hadisti. Bu aldığım kitapta bu kadar kaydolmuş. Ben de bu kadarını söylüyorum. Diyor ki Cenab-ı Hak, ey kullarım, iyi biliniz ki ben zulmetmeyi kendime haram etmişim. Yani beni zulümden münezzeh ve mukaddes biliniz. Onu sizin aranızda da haram kıldım. Sakın ha birbirinize zulmetmeyiniz. Zulüm, olmayacak şeyin var kılınması, olacak şeyin yok edilmesidir. Durmayacağınız yerde var olmanız, bulunacağınız yerde kaybolmanız demektir. Kazmayacağınız toprağı kazmanız, kazacağınız toprağı kazmamanızdır. Yemeyeceğiniz yemeği yemeniz, söyleyeceğiniz söz söylememenizdir. Ya da diğerleri. Allah bütün kulları adına ilan ediyor. Ey kullarım, iyi biliniz ki ben zulmü kendime haram etmişim. Ben zulmetmem, bunu iyi biliniz. Ama aynı şekilde bunu size de haram ediyorum. Siz de zulmetmeyiniz. Sakın ha birbirinize zulmetmeyiniz diyor Allah. Yani kardeşiniz kardeş olarak nerede duracaksa dünyanızın orasında tutunuz. Malınız nerede olacaksa orada dursun. Anneniz hep anne olsun, karınız karınız olsun, kocanız kocanız. Ne oğlunuzu baba eyleyin, ne babanızı uşak. Ne hanımınız sultanınız olsun, ne kocanız köleniz. Ne birbirinize, ne yekdiğerinize, ne tanıdığınıza, ne hiç tanımadığınıza Allah'ın istemediği bir tavır, Allah'ın istemediği bir davranışta bulunmayınız. İşte bunu Allah hem kendisine haram kılmış, yapmıyor Allah, hem de bize haram kılmıştır, yapmayın diyor. Ebu Hureyre Hazretlerinden aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak diyor ki diye başlıyor Allah. Der ki Cenab-ı Hak peygamberimize, Ya Muhammed, inni izâ qadaytu qadâen fe innehu la yuraddu. Ve inni a'taytuke li ummetik illa ehlekehum bi senetin bi am. Ve la usallit aleyhim aduvan min siva enfusihim. Yestebihu beydatehum ve lev ictema aleyhim men bi aktariha hatta yekuna ba'duhum yuhliku ba'da. وبعضهم يسبي بعضا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle diyor Cenab-ı Hak. Ben bir şeye hükmedersem bu hükmüm reddolunmaz. Ben senin ümmetini genel bir kıtlık ile helak ve onlara kendilerinden başka düşman musallat etmeyeceğime dair söz veriyorum. Ben senin ümmetini genel bir kıtlıkla, herkesi kahru perişan eden bir kıtlıkla helak etmeyeceğime ve onlara sadece kendilerinin düşman olarak musallat olacağına, kendilerinden başka düşmanları musallat etmeyeceğime dair söz verdim. Ancak kendileri birbirlerini öyle helak ederler ki etrafındakiler toplansa bu kadarını yapamazlar. Estağfirullah. Demek ki Allah bir şeye hükmetti mi tamam, onu değiştirecek kimse yok. Bakın Allah'ın bir hükmünü öğreniyoruz. Demek ki Allah bu ümmet için iki şeyi garanti etmiş helak konusunda. Yani genel bir kıtlıkla helak olmayacak bu ümmet, tamam. İkincisi, kendi kendilerine düşmanlık yapmaları hariç, kendilerinden başka düşmanların bunlara musallat olup da helak etmeyeceklerine dair de Allah'ın bir sözü var. Bir garantisi var Allah'ın. Fakat işin garibi şu ki, bu Müslümanlar, yani peygamberin ümmeti, birbirlerini öyle helak ederler ki, onlardan başkaları toplansalar bu kadarını yapmazlardı. Bir kutsi hadis. Küllü mâ nahaltuhu abden halâlun. Ve inni halaktu ibâdî hunefâe kulluhum. Ve innehum etethumuşşeyâtîne fahtâlethum an dînihim. Ve harramet aleyhim mâ ahleltu lehum. Ve emaratum en yüşrikû bi malem unzil bihi sultana. Nehyettiklerim dışarıda kalmak üzere. Kullarıma ihsan ettiğim, lütfettiğim, verdiğim her şey onlar için helaldir. Ama özel olarak haram olduğunu beyan etmişsem onlar ayrı. Binaenaleyh hiçbir kimse Allah'ın helal kıldığını haram diyemez, haram eyleyemez, yasaklayamaz. Ben bütün kullarımı hakkı kabule müsait olarak yarattım. Hak nedir, hakikat nedir, buna teslim olmaya müsait yarattım. Fakat şeytan bunlardan bazılarına gelip de onları hak olan dinlerinden batıla ve onlara helal kıldığım şeyleri haram kılmaya teşvike ve benim emretmediğim şeyleri bana ortak koşmaya emretmeye devam ediyor. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ben kullarıma neler ihsan etmişsem, neler vermişsem, bütün bunlar onlar için helaldir. Özel olarak haram kıldıklarım hariç. Dolayısıyla hiçbir kimse Allah'ın bu helal kıldıklarını haram eyleyemez. Buna yetkisi yoktur kimsenin. Ayrıca ben bütün kullarımı beni kabul etmeye, bana kul olmaya, İslam'ı yani hak dini, hakikati kabul etmeye hazır yaratmışım. Hiç kimse ben müsait değilim, benim imkanım yok diyemez. Ama kendilerinde olan potansiyel güç olarak bu iman özelliğine rağmen şeytan bunlardan bazılarına gelir de, yani Allah'ın kullarından kimilerine, onları hak din olan bu İslam dininden batıla çevirmeye, Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmaya teşvik eder durur. Ayrıca şeytan Allah'ın emretmediği, bir izin, bir müsaade etmediği halde Allah'ı ortaklı düşünmeye sevk eder ve öylece emretmeye devam eder. Demek ki aslında Allah herkesi Müslüman olmaya hazır yaratmış ama şeytan dinlerini batıl eylemeye, helalları haram eylemeye ya da Allah'ı ortaklı düşünmeye sevk eder ve saptırır insanları. Kutsi Hadisler adıyla yaptığımız bu programın son rivayeti de şöyle. Diyor ki Allahu Teala, Hazreti Enes'ten rivayetle öğreniyoruz. İnne ummeteke la yezaluna yekulun ma keda ma keda hatta yekulu hada Allahu halakal halka femen halakallah. İnne men semi'a hada's suale فليعلم أن سائله شيطان فليستعذ بالله منه فليقل آمنت بالله ورسوله. Gerçekten ümmet bunu kim yarattı? Bunu kim yarattı diye birbirlerine sormaya devam ederler. Hatta peki onu Allah yarattı ama bunu da Allah yarattı denilince sonunda derler ki peki Allah'ı kim yarattı? İşte hadisin devamı, her kim böyle bir soru işitirse, böyle bir soruyla karşı karşıya gelirse, iyi bilsin ki bu soru ancak şeytandandır. Bu soruyu akla getiren şeytandır. Hemen arkasından Allah'a sığınıp, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deyip, ben Allah'a ve Peygamber'e iman ettim desin. Yani آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ deyiversin. Demek ki, biz soru dünyamızı, biz öğrenme dünyamızı, biz anlama dünyamızı vahye teslim edersek güzel şeyler alacağız. Ama işi şeytana bırakırsak, şeytanın şunu da öğren, bunu da öğren dediklerini öğrenmeye başlarsak, ama peki ya bir de şu diye sorularına cevap ararsak, sonunda şeytan bize anladık her şeyi Allah yaratmış, peki ya Allah'ı kim yarattı diye soru verir. Böyle bir soru ortaya çıkınca yapılacak iş, bunun şeytandan olduğunu bilmek, peşi sıra takılmamak, أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ diye Allah'a sığınmak ve آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ile, yani ben Allah'a inandım, Peygamber'e de iman ettim diyerek o soruyu orada kesmektir. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ